Natali ile Tatlı Tuzlu Sohbetler Podcast'ime hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Ecoding firmasının sahibi, kurucusu Mert Karslıoğlu. Sürdürülebilirlik konusunda müthiş çalışmaları var. Gencecik bir girişimci, sosyal girişimci. Hoş geldin Mert, nasılsın?
İyiyim, çok teşekkür ederim. Hoş bulduk Natali'm, sizler nasılsınız?
Çok teşekkür ederim, çok mersi. Seni burada ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Hakikaten 23 yaşında bir girişimde bulunmuşsun ve üstelik teknolojiyle de artık bugünün problemi sürdürülebilirlik konusunda bu iki kavramı birleştirerek müthiş bir cesaretle de aslında bir girişim yapmışsın. Bize biraz bahseder misin? Nereden başladı bu? Nasıl başladı?
Aslında ben bir bilgisayar mühendisiyim. Ecoding'in hikayesi de aslında 2016-2017 yılına dayanıyor aslında. Üniversitede aldığımız bir sosyal girişimcilik dersiyle biraz daha sosyal girişimcilik, işte gönüllülük, çevresel veya sosyal etki kavramlarıyla tanışma fırsatı yakalamıştım. O aldığımız dersten sonra iklim krizinin etkilerini daha fazla hissetmeye başladığımız ve bu konuyla alakalı aslında ilgimi çeken bazı durumlar söz konusuydu. 2016 küresel iklim krizinin aslında yarattığı en sıcak yıllardan bir tanesiydi ve bu gidişat çeşitli noktalarda da pek iyi görünmüyordu. Okumalar yaptıkça çeşitli noktalarda da aslında dehşete kapılıyorduk. Ben Artvin'de doğdum. Lise için Ankara'ya, ardından üniversite için İstanbul'a geldim. Biraz daha doğanın, yeşilin önemini nispeten daha iyi fark edebilen ya da yaşayabilen çocukluğumda bir süreç geçirdim. Ve bununla alakalı bir şeyler yapmaya ihtiyacımız var sorusunun cevabı olarak da mühendisliği, teknolojiyi, yani bilgi, ilgi alanlarımızı bu tarafta nasıl değerlendirebilirizden biraz daha Ecoding'in temellerini atmaya başladık. İlk atarken de aslında süreç bu yapıyla ilerledi ve işte biz insansız hava araçlarına ilgimiz vardı o dönemde. İşte iklim krizine karşı bir şey yaparken bu insansız hava araçlarını acaba bir yerlerde kullanabiliriz? Ne yapabiliriz? İşte ne bileyim daha işte ağaç ekebiliriz. İşte ne bileyim daha sürdürülebilirlik, yeşil enerji üzerine bir şeyler yapabiliriz gibi böyle çeşitli işte şeyler sıralamıştık çalışmalara başlamadan
önce. Bir okul projesi yani neydi? Bir proje miydi üniversitede bu? Hani bitirme projeleri ya da böyle hani öyle bir şey miydi?
Aslında yani bitirme projesi gibi değildi ama şeydi yani bu sosyal girişimcilik dersini aldıktan sonra bir fikir bulmaya ihtiyacımız vardı ve bunu yani bir sosyal girişimcilik örneği hazırlamaya ihtiyacımız vardı. Bu da bu Ecoding'de aslında onun örneklerinden bir tanesiydi. Bu kadar derin değildi ama konuyu bir başladıktan sonra derinleşmeye başlayınca yani ne kadar büyük bir şey yapabileceğimizi ya da ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu aslında fark ettik.
Etki alanınızı fark ettiniz aslında biraz.
Evet,
derinleştikçe.
Yani çünkü o dönem herkes tabii ki girişimcilikle alakalı ya da farklı çevresel veya sosyal etki yaratmak üzerine bir şeyler yapmak istiyordu. Biz de o dönem aslında böyle bir süreçten geçiyorduk. Bu süreçten geçerken de biraz bu yeteneklerimizi zaten yeteri kadar vaktimiz vardı. Bu tarafa yönlendirebilir miyiz gibi bir hikaye oldu aslında.
Ve ne güzel olmuş. Ve sonra da yıllar içerisinde kaç sene oldu? 6 sene.
Evet yani hemen yani evet sonra dedik ki o zaman o dönem insansız hava araçlarına ilgimiz vardı. Ve bu insansız hava araçlarını aslında dünya ve çevre yararına kullanabilir miyiz gibi bir şey var. O dönemde araştırma yaparken şeyi okuduk. Belki ardıç ağaçlarını bilirsiniz. Ardıç ağaçlarının yayılımları bir ardıç ağacının meyvelerini kuşların yedikten sonra çeşitli noktalara dışkılayıp ardından da bu şekilde yayılım gösterdikleri bir senaryo var. Ve o ardıç ağacının aslında tohumunun o çeperini mide öz suyuyla aslında özütüp eritip çimlenmeye hazır hale getirdiği bir senaryo var. Yani basitçe aslında bu hikayeyi okuduktan sonra bütün doğal ormanların da bu şekilde yayıldığını gördük. Yani kuşlar, rüzgar,
ormanları. Ve bu üniversitede hala daha üniversitedeyiz.
Yani bunu bu şekilde yayılıyor bütün ormanlar ve bu zamana kadar da ormanların %98'i bu şekilde yayılmış. Acaba bunu bir senaryoyla taklit edebilir miyiz gibi bir soru aslında çıktı. Yani o zaman o dönemde tabii ki insan sava araçları projelerinde bulunuyorduk üniversitede ya da hobi seviyesinde çeşitli noktalarda ilgileniyorduk. Mesleğimizin de içeriğinde olduğu için evet bu ikisini birleştirmeye ihtiyacımız var. Kuşların yaptığını geliştirdiğimiz insansız hava araçları yapıp öncelikle ulaşılması zor alanlara havadan tohumlar ekerek aslında dünyanın orman varlığını, biyoçeşitliğini artırabilir miyiz? Yani ormancılara bunun paralelinde işte daha böyle geniş alanlarda görev yapabilir miyiz sorduk kendimize. Serüven de öyle başladı.
Kaç kişilik bir ekiptiniz başlangıçta?
Başlangıçta aslında yani çok böyle şey yani ticari bir hedefle çıkmadık aslında yola. Yani biz o dönemde işte biz sivil toplum kuruluşu bir organizasyon olarak aslında temellendirmiştik yapıyı. Etrafımızdaki ilk halkadan şey yaptık. O dönem yola çıktığımızda da aslında 3-4 kişiydik. Yani ürünü geliştirdik ama etrafımız, arkadaşlarımız falan çok o senaryoda destek verdi, ailelerimiz falan. Baktık ki yani ilk prototiplerimizi yapmak, geliştirmek ve sahada uygulamak ya pahalı işler.
Evet.
Tabii ki yani öğrenci olduğumuz senaryoda buna kaynak yaratmakta kısıtlı kalıyor. Evet, biz bunu daha o dönem ailemiz işte çeşitli noktalarda tohum yatırım yaptı bize. Biz biraz daha işi girişime dönüştürme gibi bir hedefimiz oldu. Çünkü şey yani bu çok sürdürülebilir olmayacaktı bir proje olarak kalsaydı. Ardından da ilk prototiplerimizi yapıp doğrudan işte izinlerle şeylerle şey yapıp ilk görevlerimizi yapmaya başladık. Çok yani drone parçaladık bu yüzden yani ilk görevleri yaparken çünkü zormuş.
Çok gitti şeklinde değil
tabii,
mi?
Tabii.
Aslında şimdi anlıyorum ki burada sizin neslinizde şöyle bir şey var. Hani biz eskiden üniversiteyi okurduk, bir bölüm okurduk. Hani üstüne master yapardık falan. Sizde çok disiplinli bir eğitim, çok katmanlı bir eğitim var ve aslında yaptığınız iş de şimdi birkaç disiplini bir araya getirerek farklı bir yaklaşımla ortaya bir firma, bir marka çıkarttınız, bir hizmet çıkarttınız. Hangi disiplinleri kullandınız burada? Yani bir mühendislik evet, bilgisayar mühendisliği ama başka hangi disiplinlerden aslında faydalandınız?
Yani bu yapıyor olduğumuz işte ilk önce şeyi bilmeye ihtiyacımız vardı. Yani şimdi biz işin bilgisayar mühendisliğinin aslında yani en büyük avantajı şeyde olabilir. Ben zaten yani çocukluktan beri havacılığa çok ilgim vardı. Yani belirli bir seviyede işte sanal pilotlukta yaptım. Farklı noktalar insansız hava araçlarıyla da alakalı bir şeyler yapmıştım.
Burada işin aslında hobiler de devreye
giriyor.
Hobiler
de devreye giriyordu.
Hobilerinizin olması da çok değerli aslında bir taraftan.
Evet.
Sadece okumak değil yani değil mi?
Bugün bunun farkını var. Ya bugün biraz daha anlamlandırılıyor. O zamanlar belki çok ilgi çekici olmayabilirdi insanlar da için. Teknoloji tarafını biz halledebilirdik ama diğer tarafta bir sürdürülebilirlikle alakalı olan konular vardı. Biz başlarken sürdürülebilirlik kavramları biraz daha bilinen kavramlar değildi. Bugün
değildi,
çok
değildi,
daha
tabii,
önde.
Çok
pandeminin de etkisiyle beraber doğanın, doğal varlıkların önemini bir kez daha fark etmeye başladık evlerimizde kapandığımızda. O dönemde bu kavramları yeteri kadar aşina değildik. Ardından ormancılık, ormanlaştırma, işte ekoloji bilimi gibi aslında çok dev kavramlar var. Hayatımızın çok içinde olduğu için fark edemiyoruz. Yani işin bilimini, içeriğini çok fark edemiyoruz. Ve bu ve bunun gibi kavramlar oluştukça aslında dev bir yapı haline böyle gelmeye başladı. Sonra işte yapıyor olduğumuz çalışmalarla da bunları böyle geliştirmeye başladık. Şu anda ne oldu derseniz, şu anda 20 kişilik bir ekibimiz var aslında. Ağırlığı ve mühendis, yani yarımızdan fazlası mühendis ekip arkadaşlarım var. Burada yapıyor olduğumuzda işte az önce bahsettiğim insansız hava araçlarını geliştirmeye başladık. Bugüne kadar da 6 farklı insansız hava aracı aslında geliştirdik. Bunlar tabii ki bahsediyoruz ama küçük şeyler değiller. Bunlar 1.6 metre kanat açıklığına sahip, yüksek ağırlıklar kaldırabilen, otonom görev yapabilen insansız hava araçları aslında. Ve bunun paralelinde de işte taradığımız ve programladığımız alanda yeri tarayarak aslında makine öğrenmesinde kullanıp sensörlerden topladığımız veriyle yeri tarayarak uygun noktalara belirlenen tohumları aslında bırakacağı bir altyapı ve sistem kurduk ve öyle devam
ettik. Tabii genç yaşınızda aslında hani bir yandan teknolojiyi organize etmişsiniz ama öbür taraftan bunun prosedürel bir kısmı da var. Yani bildiğim kadarıyla öyle aklınıza göre drone'u uçuramazsınız hava sahalarında. Hani bunun izinleri var, o tohumların nereye ekileceği konusu var ve bütün bunlarla ilgili muhtemelen hani bir izin süreciniz olmuştur ve 23 yaşında genç insanlar olarak daha üniversiteden de yeni mezun bile olmamıştınız galiba o dönemde. Aslında burada ciddi bir konunun ilham veren cesaretinizdi ve aslında girişimciliğinizi izlediğimizde ilham veren bir tarafı da var. Biraz oralardan da bize bahseder misin
tabii,
lütfen?
Tabii. Yani insansız hava aracı tarafını anlattık. İşin şey tarafı
tabii,
var.
Tabii yıldırıcı tarafı olabilirdi çünkü yani.
Söylediğiniz kısımda şöyle bir şey yapıyoruz aslında. Tabii ki burada işin ormanlaştırma tarafına değinmem gerekirse her bölgede bu yapıyor olduğum ve her tohum türünde şu anda yapıyor olduğumuz çalışmaları yapamıyoruz. Her tür havadan ekime yani tohumlama metotlarına uygun ve öncelikli olmayabilir. Biliyorsunuz biliyorsunuz işte ormanlaştırma metotları iki temel versiyon yapılır. Yani dikim ve ekim olmak üzere her ikisinin de her iki metodunda tercih edebileceği alanlar var. Öncelikle tohum türleri var. Biz sadece ekim tarafını geliştirmeye yönelik aslında doğrudan görev alıyoruz. Tabii ki insan sava araçlarının her bölgede uçup işte tohum ekmesi gibi bir durumda söz konusu olamıyor. Sadece yetkili kurumların, Türkiye'de Orman Genel Müdürlüğü bütün Türkiye'nin ormanlarından sorumlu bir kurum. Çeşitli noktalarda akademinin uygun gördüğü ve Ar-Ge amaçlı tahsis ettiği, Ar-Ge'sini yaptığımız tohum türlerin yayılım gösterebileceği alanlarda biz sadece görev alabiliyoruz. Ve bu doğrultuda yıl içerisinde orada görev planlanıyor. Çok daha öncesinde işte analizler, toprak örnekleri, işte bunun paralelinde tohum tedarikleri gibi süreçler organize ediliyor. Sahada haritalandırma yapılıyor. Haritalandırma yapıldıktan sonra uçuşlar ve tarihler planlanıyor. Çünkü her dönemde de tohum ekilemiyor. Aslında yani bunları hiç bilmiyorduk ama yani biz bunları öğrendikçe ya bu hayal ettiğimizden çünkü hayal ettiğimizden çok daha derin bir şey ve bunun için bir hayat adamak lazım. Yani öyle bir durum söz konusu oldu ama insanlardan aldığımız geri bildirimler, yorumlar o kadar şeydir ki yani çok vazgeçeceğimiz yerde çünkü yani ilk 3-4 yıl hiç kaynak üretemedik geliştirdiğimiz ürüne.
Buraları konuşalım evet. Mesela. Çünkü zorluklarda pes edebilirdiniz.
Evet.
Buraları biraz anlatırsan çok sevinirim.
Tabii yani ilk prototiplerimizi yaparken tabii ki sanada sürekli işte deniyoruz. İşte teknoloji tarafta da ormanlaştırma tarafında da ne bileyim çeşitli noktalarda bürokratik süreçlerde de bunların her biri bizim için farklı farklı milestone'lardı ve biraz buz kırıcı gibi ilerleme durumumuz söz konusuydu. Çünkü yani çok dünyada zaten 4 tane bu konuyla ilişkili çalışan startup var. İşin benzer metotlarını daha öncesinde uygulamış yani drone teknolojisini ya da farklı farklı alternatifler çok daha yeni gelişen yapılar ve Türkiye'de de bunun işte alanları yeni yeni geliştiriyor ama bizim başladığımız dönemde biraz daha azdı. Ve bu ve bunun gibi alternatifler aslında bizi böyle bir çeşitli noktalarda çok zora sokmuştu. Çünkü sizler de tahmin edersiniz hep şu şeyi alıyorduk yani bunu etrafımız, ailemiz ya bir sosyal sorumluluk olarak görüyordu yapıyor olduğumuz işi.
Gençler
sosyal...
yapıyor.
Evet yapıyorlar. Sen bir yerde çalışmaya devam et aslında ama şey bu yandan bu işi de yap gibi algılanıyordu. Çünkü herhangi bir gelir elde edemeyince
daha
ya da bununla alakalı.
Çok gider kapısı şu an evet. O an itibariyle o dönemde.
Yani genellikle bu tarz böyle sivil toplum işlerine bakılış bu şekilde değerlendiriliyor. Ve günceldi de aslında geldiği versiyonda bunlar bizim için çok büyük kırılımlar oldu. Ama her birini birer açtıkça aslında biraz daha fark etmeye başladık. Çünkü hiç kurumsalda bir deneyimimiz de yoktu tabii. Bizim. Ve durumun böyle olması her şeyi böyle hata yaparak deneyerek öğrenmemize.
Ama zaten önünüzde çok bir örnek de yok. Yani tamamen kendi alanınızda bırak Türkiye'yi. Dünyada da az örneği olduğunu söylüyorsun öyle değil mi?
Dünyada da yani tarımda aktif bu konuyla evet. Alakalı know-how var ama ormanlaştırma tarafında yeni yeni hani böyle şey yapılabiliyor ve bu ve bunun gibi alternatiflerde de çeşitli noktalarda işte bariyerler ve söz konusu işte alternatiflerle beraber böyle biraz daha güçlendirmeye çalıştık. Yani geldiğimiz noktada bugüne kadar aslında geliştirdiğimiz 6 farklı insan sava aracıyla 4 bölgede 18 milyondan fazla tohum atışı yaptık. Bütün insan sava araçlarımız 30 bin kilometreden fazla yol kat ettiler. Ya bunun paralelinde 10 binlerce sorti, on binlerce yine saat uçuş gerçekleştirmiş olduk. Ve tüm bunlarla beraber de aslında işte yapıyor üzerine çalıştığımız türlerde %9 ila %77 oranı arasında türe, lokasyona, rakıma göre değişiklik göstermekle beraber bir başarı oranı yakalamaya çalıştık aslında. Şu anda güncelde senaryomuz bu şekilde. Daha öncesinde biraz daha şeydi. Her geçen gün işte biraz daha öğrenerek bunları böyle iyileştirip belirli aşamaya getirdik. 2024 yılının itibariyle de Birleşmiş Milletler'in Global Ekosistem Restorasyon Partneri olduk aslında.
Aa harika.
Türkiye'den
süper.
De tek partneriyiz.
Ne güzel.
Yani hani dünyadan global ekosistem restorasyonu üzerine bir bu Birleşmiş Milletler'in çevre programının globalde desteklediği bir süreç. Bunun da aslında aktörlerinden bir tanesi olmamız bizim yani bizim için çok şey oldu. Yani hani o başlayan
gurur hikaye, verici tabii.
Ulusalda sonra globalde
tabii.
Olması heyecan verici oldu. Bakalım böyle devam ediyoruz.
Peki şimdi biraz daha geriye gitmek istiyorum. İklim kriziyle alakalı konuşmak istiyorum. Biraz bilgilendirici olur. Hepimiz iklim krizini artık çok derinden yaşıyoruz. Yangınlar, susuzluk, bizi bekleyen bir sürü iklim kriziyle ilgili süreç var. Ve insan ne yazık ki bunun ana kaynağı gibi gözüküyor. Dönülmez bir durumda mıyız? Neler bekliyor bizi? Neler yapabiliriz aslında? Çünkü hani etki alanlarımız aslında birey olarak çok fazla, fakat biraz da azımsıyoruz sanırım. Biraz bahseder misin bize, iklim kriziyle ilgili neler söylemek istersin?
Evet, aslında iklim kriziyle alakalı, yani bunu iklim krizi olarak tanımlamaya yeni başladık aslında. İklim değişikliği, işte ilk küresel
krize dönüştü.
Küresel ısıtma gibi kavramlar kullanıyorduk aslında, ısınma, ama aslında biz ısıtıyorduk yani şeyi, bu yüzden ısıtma kavramının kullanılması da çeşitli noktalarda mantıklı oluyor. Farklı farklı aslında isimlendirmeye başladık. İklim krizinin aslında temeline baktığımızda da ve şu andaki yapısına, IPCC aslında bu konuyla alakalı çalışan hükümetler arası bir program ve organizasyon, her yıl ve işte çeşitli dönemlerde, periyotlarda bir rapor yayınlıyor ve bizim dönemimizde yayınladığı rapor şunu söylüyordu: biz bugünden itibaren ne yaparsak yapalım, küresel iklim krizinin, artık dünyamızın, insanlığın yarattığı o küresel iklim krizini ve dünyamızın sıcaklığını 1,5 santigrat derece arttıracağız ve bunu artık hiçbir şekilde ne yaparsak yapalım önleyemeyeceğiz. Ama eğer doğru adımları atabilirsek bu küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceye 2030 yılında sabitleyebiliriz. Sabitleyemezsek, 2 dereceye çıkarsa, 2,5 dereceye, bunlar çok küçük bir ortalama olarak görünüyor olabilir ama aslında globaldeki o ortalama sıcaklığın anomalisini artırıyoruz biz ve bunu artırmaya başladıkça da artık daha fazla orman yangınları, daha fazla aşırı hava olayları yaşamaya, bunun paralelinde yani eskiden şey hatırlarsınız, yani sadece buzulların eriyip kutup ayılarının evsiz kalmasıyla alakalı nitelendiriliyordu. Yani çok lokal ve hiç empati kuramadığımız bir noktadaydı. Bugün din, dil, ırk fark etmeksizin tüm insanlığın hayatını etkilemeye başladı. Bugün burada bile bunu yaşayabiliriz. Sokağa her çıktığımızda yaşayabiliriz.
Fırtına oluyor, koca koca kafamıza dolular düşüyor. Bir sürü şey oluyor artık tabii. Hep uzak diyarlarda olan şeyler aslında şimdi artık çok yakınımızda ve bize de oluyor. Hakikaten değişmeye başladı çok.
Evet, kesinlikle bu ve bunun etkilerini yaşamaya başladıkça da doğru adımları atmak için kısıtlı bir süremiz var. Nedir? İşte bunun için bireylerin yapabileceği, şirketlerin yapabileceği ve devletlerin yapabileceği şeyler var. Çünkü iklim krizi sadece ne hükümetlerin problemleri, ne işte şirketlerin problemleri, ne de bireylerin. Aslında bunu kolektif olarak
topyekun
çözmeye ihtiyacımız var. Ne yapıyoruz işte farklı sorumluluk alanlarıyla beraber birey olarak yapabileceklerimiz neler diye sorarsan, artık bunun farkında olarak yaşamaya başlamamız gerekiyor. Temelinde ilk önce iklim krizinin ne olduğunu, iklim krizinin gelecekte ve şu an niye aslında sebep olduğunu bir fark etmeye ihtiyacımız var. Bence temelde bir şeyleri çözmeye çalışacaksak bunu bir fark etmeye ihtiyacımız var. Yani bunu kabullendikten sonra ben birey olarak ne yapabilirim sorusunu sormaya başlıyoruz kendimize. Bugüne kadar da evet şu kavramlarda şeydi, yani sadece işte atıklarımız, ihtiyacımız olduğu kadar tüketmeye ihtiyacımız var gerçekten, yani daha fazlasını değil. Bunun paralelinde yapıyor olduğumuz farklı farklı noktalarda işte geri dönüşüme teşvik gibi alternatifler, işte daha temiz enerjiye yönelmek gibi alternatifler var. Yani bunlar çok kısıtlı taraflarda kalıyor. Ama biraz tüketici olarak talep ettiğimiz ve bu doğrultuda biraz sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazandığımız bir alternatife doğru evrilmemiz gerekiyor birey olarak. Bunun için de hatta biz bir ürün yaptık geçtiğimiz yıl. Sadece belki ona da ilerleyen şeylerde değiniriz ama bugün iklim krizinin şeyi bu. Eğer 2030'a kadar doğru adımları atmazsak daha iyiye gitmeyecek açıkçası. Ama bu dönüşüm çok ivmelendi. Fark ediyoruz artık hayatımızda. Ben işin doğrudan şeyi değilim. İşin bilimiyle ilgilenmiyorum.
Tabii ki,
doğrudan
ama
yetki kişi değilim ama evet, hala umut olduğunu söylüyor işte hocalarımız çeşitli raporlar ve içeriklerde. Umarım bunu hep beraber el birliğiyle
halledeceğiz. Siz de bir ucundan tutuyorsunuz bunun, en azından böyle böyle farkındalık yaratarak en azından bir etki alanı yaratıyorsunuz.
Evet.
Peki bu tohumları ektiniz. Nasıl bir süreç oldu sonrasında? Şimdilerde nasıl gidiyor?
Yani tohumları ektikten sonra çeşitli noktalar yıllarda az önce bahsettiğim gibi işin ormanlaştırma tarafına bugüne kadar ilk 4 farklı türde başladık bu çalışmalara. Ardından 4 farklı tür daha ekledik. Şimdi burada işte tohumları ektikten sonra yapıyor olduğumuz süreçlerde her bir tohumun belirli bir tohum belirli süreçlerde uyur ve uygun koşullar altında çimlenirler. Ve ilk bu 12 ay ile 36 ay arasında ve 48 ay arasında değişiklik gösteriyor aslında alanlarda. Tohumlar ekildikten sonra bu gözlem süreci başlıyor. Bu tabii ki bunlar yine yetkili kurumların ve akademinin partnerliğinde ilerleyen süreçler oluyor ekip arkadaşlarımızla beraber. Sahaları gözlemlemeye başlıyoruz. Daha sonra orada belirli ormancılık kavramlarında kullanılan belirli başarı kriterleri var. Bu başarı kriterleri teknik tarafta biraz daha.
Bir de tabii Orman Bakanlığı size hangi ağacı dikmeniz yani hangi tohumu dikmeniz gerektiğini falan onlar veriye dayanarak söylüyorlar
tabii,
muhtemelen.
Çünkü onun bütün Türkiye'de know-how'ı aslında bu konuyla alakalı çalışan.
Ya bunu sormamın nedeni hani siz hayal vaat etmiyorsunuz yani aslında hani bunun çok ciddi bir bilimsel dayanağı var.
Tabii yani
sonuçta.
Şeyde yani dediğiniz gibi yani buradaki ormanların bütün Türkiye'deki ormanlardan sorumlu bir devlet kurumu
tabii,
var.
Tabii.
Yani kimse birey olarak bile bugün ormandan gidip işte bir kozalağı alamazsınız. Bir tohum şey yapamazsınız. Bunun kontrollü olmaya ihtiyacı var. Başka türlü ekosisteme zarar verebilir. Gerek sivil toplum kuruluşları gerek işte orman devletinin çeşitli kurumları bunun için ekstra olarak bir çaba sarf ederler. Ya yani bu Milli Parklar Genel Müdürlüğü de içinde böyle. Tema Vakfı içinde. İşte Ege Orman Vakfı içinde. Yani hepsi aslında ülkemiz için iyi bir şeyler yapmaya çalışan kurumlar ve onların know-how'larından çeşitli noktalarda faydalanmaya, bilgilerinden faydalanmaya ihtiyacımız var zaten. Yani hani biz onların o açtığı yoldan bir şeyler yapmaya çalışan yeni tarafta bir sosyal girişimiz ve bu doğrultuda ekmeye başladıktan sonra gözlemler başlıyor. Gözlemlerden sonra sahada ilk görevlerde, ilk gözlemden sonra belirli bir işte başarı yüzdesi belirleniyor. Bunun sayım metotları var. Biz bunları insansız hava araçlarıyla havadan yüksek çözünürlüklü kameralarla sayıp makine öğrenmesiyle işleyip ardından o aradaki yoğunlukları tamamıyla logluyoruz, kayıt ediyoruz ve uzmanlara yorumlatıyoruz. Daha sonra burada aksiyon planları belirleniyor. Burada uzmanlar şunları söyleyebiliyor. Burada ekmeye devam edelim, biraz daha yoğunluğunu arttıralım ya da buraya müdahale etmeyelim ve takip edelim ya da buraya işte tohum takviyesi yapalım ya da hiç burada artık devam etmeyelim gibi çeşitli noktalarda aksiyon planları oluyor. Metot değiştiriliyor. Aslında bu da orada bir sağlıklı orman oluşana kadar, sağlıklı bir ekosistem oluşana kadar devam ediyor.
Bu süreç nasıl bir süreç? Orman niteliğine kavuşması nasıl bir süreç?
Uzun yıllar. Yani şeyde bu burada özellikle
ağacına bağlı herhalde biraz.
Doğal rejenerasyon biraz daha ağacına bağlı. Şimdi biz doğrudan hani Muğla'da görev yapıyoruz mesela. Oradaki üzerine çalıştığımız türler biraz daha rejenerasyona uygun türler. Ama bazı daha büyüme süreçlerinde olan daha farklı lokasyonlarda daha az yağış oranına sahip ortamlarda bu biraz daha az olabiliyor. Bu yüzden de biraz daha biz şeyde yapmayı önceliklendiriyoruz. Yani daha aslında bu yayılımı güçlendirebileceğimiz buna uygun olabilecek ama gerçekten efektifliği de çeşitli noktalarda maksimize edebilecek alternatiflerle çalışmak bizim için kritik oluyor. 12 ayla aslında 48 ay değişiyor türe göre. Neye geliyor diye sorarsanız.
Evet yani biraz canlandırabilmesi için
şöyle
insanların.
Şöyle hayal edebilirsiniz. İlk 2 yılda ortalama olarak böyle bir 10 santim falan
o
boy olabilir. Yani o da bazı türlerde şanslıysa yani hani bu çok çok daha şey oluyor. 5 santimlik.
Daha böyle 1 metreye falan gelmesi.
10 yıl alıyor. Çünkü orman ağaçları sulanmazlar. Orman
tabii.
Ağaçları işte şey o çeşitli noktalarda erişilebilir alanlarda bakım yapılır ama orman aslında en doğal haliyle genişlemesi tercih edilir teknik kişilerce ve böyle olduğu için de bu süreç zaman alacaktır. Tabii ki iklim koşulları değiştikçe ormanın da buna adapte olması biraz zorlaşmaya başladı günümüzde. Ama sadece ağaçlardan da konuşmuyoruz çünkü ormanlaştırma dediğimiz şey aslında sadece bir fidan dikip bırakmak değil orada işte toprak üstündeki canlılar işte toprağın içerisindeki mikroorganizmalar toprak üstü örtü ormanlaştırma bu demek aslında oradaki işte biyoçeşitlik konuşmamızın sebebi de ormanlaştırmanın yanında o sadece çünkü çiçekler de geliyor oraya ağaçlar geldiğinde işte bitkiler
böcekler
de geliyor,
geliyor hayvanlar
ağaçlar
de
son
geliyor.
Halka aslında tabii. Yani şeyde ve böyle bir süreç var bunun eski haline gelmesi zor tabii ki orman yangınlarından biraz daha aşinayız ama yani bizim süreçler biraz daha bu şekilde ilerliyor.
Biz de sizin bu yaptığınız işten çok büyük bir heyecan duyduk Beyaz Fırın olarak. Ve aramızda ne mutlu ki bizim de genç arkadaşlarımız var ve sizleri fark ettiler. Ve birlikte neler yapabiliriz diye sizin kapınızı çaldık ve birlikte bir projeye başladık. Hı-hı. Ve bu vesileyle de aslında biraz örnek de olsun istiyoruz. Hı-hı. Çünkü sizi ne kadar çok insan duyarsa, baksanıza hani anlatıyorsun, hani 2 yıl 10 santimlik bir fidan elde etmek için geçiyor. O da şanslıysak ve 10 yıllar alıyor aslında orman haline dönüşmesi. Dolayısıyla burada aslında biz de sizin aracılığınızla bir farkındalık da yaratmak. Çünkü çok insana değiyoruz. Bir farkındalık yaratmak istedik. Sizin tarafınızda nasıl gelişti bizimle yaptığınız proje ve daha sonra başkalarıyla da bir sürü şeyler yaptınız biliyorum. Biraz bu yaptın hem bizimle yapmaya baş, biz daha yeni zaten başlıyoruz. Başladık hatta. Biraz oralardan bahsedelim.
Aslında genel olarak yani bu ikodron ürününün teknik kısımlarıydı bahsettiğiniz gibi. Yani bizim için de çok keyifli bir işbirliğinin başlangıcı oluyor aslında. Çünkü üzerine özellikle sizin sektörünüzde de ilklerden bir tanesini yapıyoruz gibi bir durum da söz konusu oluyor. Evet, bu güzel bir iş. Şey yapılabiliyor.
Tabii
insanlar sürekliliği seviyor.
De biraz önemli.
Kesinlikle. Biz bunu nasıl finans olarak sürdürülebilir hale gelip dünya çapında bu görevleri genişletebiliriz dediğimizde de aslında aklımıza şey
bize
geldi.
Bizlere ihtiyacımız var sonuçta.
Aynen.
Tabii.
Kesinlikle. Ve dedik ki biz aslında bu insan sadece bizim derdimiz değil, insanların da
tabii,
derdi.
Tabii.
Ve dünyada birçok fazla etrafımızda birçok transaksiyon oluyor ve bu her transaksiyon olduğunda bizim kapasitemiz var. Bunları her yapılan aksiyon dünyada bir tohuma dönüştürelim. Ve bu modeli böyle globalize edelim ve bu insanlar, bu transaksiyonu yapan insanlar, bir bank örnek veriyorum, işte bir EFT talimatı yaptığında biz bir tohum ekelim. İşte bir işte sürdürülebilir kategoride bir şey satın aldığında biz bir tohum ekelim. Ve bunu çok daha yaygınlaştırıp o insanların o tohumları takip etmesini de sağlayıp doğaya dokunma süreçlerini ve orada o arada akan tüm süreci takip edebildikleri bir şeyi yaratalım
işte
istedik.
Bizdeki aksiyonda de şeye bağladık onu. Cam kaselerimiz var. Biraz daha da tabii anlamlı dursun diye cam kaselerimiz vardı. Cam kaselerimizi getiren misafirlerimize bunun karşılığında Ecoding bize tohum ekecek.
Evet.
Daha doğrusu misafirimize tohum ekecek ve onlar bunu üstündeki barkoddan takip edebilecekler değil mi?
Doğru. Yani üzerinde dediğiniz gibi buradaki aslında yeniden kullanıma çeşitli noktalarda teşvik etmek zorundayız. Çünkü iklim krizini çözerken aslında bu ve bunun gibi adımlar kritik oluyor. Yeniden kullanım ihtiyacımız olduğu kadar tüketmek gibi kavramlar aslında da şey. Bu yüzden de bunu önceliklendirerek aslında örnek veriyorum, bunu geri getirdiklerinde insanlar tohumları takip edebilecekleri
bir termosa da bağladık. Şimdi hatırladım. Doğru. Termos alırsa ve içeceğini termosla talep ederse orada da yine aynı şekilde bir tohum topu ekilecek, atılıyor yine gibi gibi. Peki kaç tane firmayla bu tip çalışmalar bugüne kadar yaptınız?
Evet, yani aslında bu zamana kadar 100'ün üzerinde partnerimiz var ve çeşitli noktalarda devam ediyoruz biz bunu yaygınlaştırmaya. Bunu sizler gibi insanlar sayesinde bunu biraz daha güçlendirebiliyoruz. Çünkü bunun biraz daha farkında olmak kritik. Farkında olup aksiyona geçebilecek modelleri ve operasyonu uygulamak önemli. Çünkü şey de değil arka tarafta, yani o dev yapıların, kurumların içlerindeki modeller, alternatifleri, alışkanlıklarını değiştirmek gibi refleksler biraz zor oluyor günümüzde. Tabii ki her ne kadar bu güçlense de biraz daha inovatör kategorisinde olan sizler gibi aslında markalarla bir şeyler yapmak bizim için kuvvetli oluyor. Hatta bizim tarafta da şey oldu, yani ilklerden bir tanesi olduğu için gıda tarafında Beyaz Fırın hepimizin aslında şehirde karşılaştığı bir işte çeşitli noktalarda girip farklı noktalara dokunduğu, herkesin hayatında o konuyla alakalı bir hikayesi olan bir alternatif vardır İstanbul'da yaşayan insanların da bunun paralelinde. Çok güzel bir şey oldu. Umarım böyle keyif alacağız ve devam edeceğiz.
İnşallah daha da güzel projeler yapacağız dilerim. Peki markanın ismi nereden nasıl çıktı? Onu bir sorabilir miyim?
Şöyle, aslında biz Ecoding olarak şey yaptık. Böyle isim arıyorduk. Ecoding 2 yapısı vardı. İşte İngilizce'de e-göre gibi bir Türkçe'ye çevirdiğimizde anlamı vardı. Biz dedik ki Ecoding 2 diye bir yapı kuralım ve bunu şöyle isimlendirelim. Doğaya göre ve işte her şey doğaya dayanır ve doğaya dayanınca da aslında doğaya uyumlu bir alternatif şey yapabiliriz. Bu yüzden Ecoding 2 gibi bir isim koyduk. Daha sonra Ecoding olarak çağırmaya başladık aslında. Ürünlerimizin isimleri de daha sonra Eco takısıyla farklı şeylere geldi. Bu şekilde.
Peki Ecoding'i önümüzde önümüzdeki yıllar için, e-coding için nasıl bir hedefiniz var? Nereye doğru gitmesini planlıyorsunuz?
Biz ilk hikayemiz Ecodron adlı bu partnerlik yapıyor olduğumuz ürünümüzle başladı ilk hikayemiz. Bu iklim krizine karşı geliştirdiğimiz ilk teknolojik üründü. Ama iklim krizinin tek bir sebebi olmadığı gibi tek bir çözüm yolu da yok. Yani Türkiye'nin tamamını, örnek veriyorum, ormanlarla da kaplasak Türkiye'nin karbon ayak izini yok edemiyoruz. Ve yani böyle bir mesela analiz var. Şimdi böyle iklim krizinin tek bir sebebi olmadığı için iklim krizinde çözebilecek farklı teknolojilere ihtiyacımız vardı. Biz geçtiğimiz yıl bu hedef doğrultusunda Ecodring App adlı bir mobil uygulama yayın aldık. Bu mobil uygulamada da odaklandığımız şey bireylerin sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının teşviği üzerineydi. İnsanlar uygulama içerisinden dünya yararına
neydi uygulamanın adı? Ecodring?
Ecodring App. Dünya yararına görevler yapıyorlar mobil uygulamanın içerisinden ve puanlar kazanıyorlar. Atıklarını geri dönüştürüyorlar. Toplu taşıma kullanıyorlar. İşte alışverişleri bestorbayla yapıyorlar. Bunun gibi onlarca görev var. Görevlerini telefon kamerasıyla doğruladıktan sonra puan kazanıyorlar. O puanlarla da markalardan çeşitli avantajlar ve ayrıcalıklar kazanıyorlar. Puanlarını bağışlıyorlar ve attıkları küçük adımlarla ne gibi etki doğuracaklarını görüyorlar aslında. Bu uygulamayı yayına aldık. Ve bu uygulamada aslında bugüne kadar 100.000'den fazla görev yapıldı. Bunun paralelinde bu bizim ikinci çözümümüzdü. Ardından biz 2030 yılına kadar 5 farklı ürün daha yapma hedefindeyiz. Farklı dikeylerde. Çünkü işte kuraklıkla da mücadele etmek zorundayız. İklim krizinin etkilerinde işte bu arada farklı farklı işte dezavantajlı grup var. Göç riskiyle de karşılaşabiliyoruz. İşte temiz enerji gibi kavramlarla biraz daha böyle farklı farklı ürünler geliştirip insanlığın kullanımına sunmak istiyoruz aslında.
Görev kelimesini kullanıyorsun, fark ediyorum. Yani böyle şey, hani iş yapmak değil de görevli gibi öyle bir sorumluluk hissediyorsunuz belli ki ekip olarak da.
Evet, yani dediğiniz gibi bunu önceliklendirdik. Çünkü ilgi duymazsanız aslında şey yapabileceğiniz bir taraf değil. Yani hem biraz çeşitli noktalarda dalga konusu, sürdürülebilir kavramları insanlar arasında yani hani nispeten tırnakçı dalga konusu bile olabiliyor yani.
Yok, pek dalga geçilecek bir şey yani, değil yani. Öyle bir lüksümüz olduğunu düşünmüyorum ama dalga değil de belki demek istediğini anlıyorum. Aslında inançsızlık daha çok belki. Yani siz ne yapabilirsiniz ki tek başınıza? Biraz daha böyle popülist bir yerden konuya yaklaşıyorsunuz gibi değerlendiriliyor. Belki bazıları tarafından ama tabii aslında son derece temeli olan bir yerden gitmişsiniz başından itibaren. O yüzden pek de öyle değil yani. Evet, onlar dalga geçenler geçe dursunlar.
Evet, yani şey yani o kavramları biraz yaşamak gerekiyor. Yani çeşitli noktalarda işte gerek iklim aktivistleri bunun paralelinde farklı farklı noktalarda yapılabilen insanlar elinden ne geliyorsa aslında bir noktada yapmaya çalıştığı bir alternatif durum söz konusu. Bizim amacımız kendimizi yok etmeye çalıştığımız bir senaryo var. Yani günün sonunda öyle bir hedef koyduk kendimize. Neden kendimizi yok etmeye çalışıyoruz? Bizim savaştığımız şey, bu yüzden de Ecodring'i öyle tanımlıyoruz. Biz küresel iklim krizine karşı teknolojiler geliştiririz. Ve bu geliştirdiğimiz teknolojilerin temelinde bu problemi bitirmek var. Ve bu problem bittiğinde aslında biz de misyonumuzu tamamlamış olacağız. Ama bu sadece Ecodring'e özgü değil bu arada. Herhangi bir sivil toplum kuruluşu ya da herhangi bir sosyal girişim amacı da budur. Yani kendi üzerine mücadele etti, çözmeye çalıştığı problemi yok etmek. Ve biz de aslında biraz bu taraftan yaklaşıyoruz. Yani bu yüzden bir manifesto yayınladık. O manifestoyu da web sitemizden okuyabilirler dinleyicilerimiz. Bu şekilde de sizler de bu yolculukta bizlere eşlik ettiğiniz 2030 hedeflerimiz doğrultusunda partnerimiz olduğunuz için ayrıca da teşekkür ederiz.
Ne demek? Daha belki da böyle çok güzel şey işbirliklerimiz olmak zorunda zaten aslında. Çünkü bu bir yani bizim tarafımızda da baktığınızda romantik bir şey değil bu ya da bir pazarlama hareketi değil. Evet, tabii ki günün sonunda bizler ticaret kurumlarıyız. Burada bir yanlış yok ama bunu faydalı, iyi niyetli, dürüstçe yaptıktan sonra ve birlikte tüm girişimleri yaptığınız çözüm ortaklarınızın aslında işini iyi yaptığını araştırdıktan sonra bence bütün bunların hepsinin yapılması, anlatılması, konuşulması, paylaşılması çok değerli. Çok teşekkür ederim geldiğin için. İyi ki yapmışsınız bu güzel projeyi. İyi ki bu üniversitede buna niyet etmişsiniz. Çok teşekkür ederim tekrar geldiğin için.
Ben teşekkür ederim. Bize bu fırsatı verdiğiniz için, sohbetiniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Umarım tekrar bir araya geliriz. Çok teşekkürler.
Natalie ile Tatlı Tuzlu Sohbetler programımızın sonuna geldik. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.